Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 25. ayrım, sayfa 209. İnsanın sorumluluğu temasını işleyen bu öykünün kahramanı Emin Bey, Kara Kemal'in gelip evine sığındığı güne kadar tarafsızlığı savunan, biraz akıllı, tedbirli davranan, hırslarını, tutkularını yenebilen insanoğlunun, sorumluluk altına girmeden, çirkin işlere bulaşmadan, etliye sütlüye karışmadan, sakin ve mutlu bir yaşama kavuşabileceğine inanan bir aydındır. Evine Kara Kemal'in gelmesiyle geçirdiği deneyimden sonra bu felsefenin çürüklüğünü sorumluluktan kaçmakla değil mutlu olmanın, insan gibi yaşamanın bile söz konusu olamayacağını keşfeder ve geçirdiği bu sınavdan sorumluluk yüklenmesini bilen bir adam olarak çıkar. Ahlaksal bir sorunla karşı karşıya kalan ve bundan ötürü kişiliği değişen Emin Bey, bir roman kahramanı sayılacak kadar ağırlık kazanır. Bir bayrak yarışında üç kişilik bir takım seyrediyoruz sanki. Abdülkerim başlıyor ve bayrağı Kara Kemal'e veriyor, bir süre sonra da ortadan kayboluyor. Kara Kemal de görevini yerine getirdikten sonra bayrağı Emin Bey'e geçirerek çekiliyor alandan. Bitiş çizgisine kadar da Emin Bey taşıyor bayrağı. Kemal Tahir'in roman anlayışında meydana gelen değişiklik, yani roman anlayışım tek insanın dramına dayanır. Dipnot 5. Notlar Sanat Edebiyat 1. Yayını hazırlayan Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayınları, 1989, sayfa 69. İlkesinden, Batı'nın kişi dramına karşılık ben toplumun dramını işlersem kendi romanımı vereceğim. Dipnot 6. İsmet Bozdağ, Kemal Tahir'in Sohbetleri, Bilgi Yayınevi, 1980, sayfa 141. Kanısına varması, Kurt Kanunu'nun kurgu, tema ve karakter öğelerini bu yolda belirlemiştir. Romanda tek kişinin dramı işlenmez. Üç kişinin birbirinden farklı olan dramları işlenir. Kurgu ve tema birliği dağıtılır. Romanda tek kişinin dramı yerine İzmir suikastı olayının toplumsal ve siyasal çözümü sunulmuştur okura. Bunun yanı sıra, her ne kadar romanın esas konusunda yeri yoksa da, Türkiye'nin son 100 yıllık tarihinin bir yorumu da yapılmakta ve okurun bu döneme Kemal Tahir'in gözleriyle bakarak geçmiş olayları yeniden değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Çünkü Kemal Tahir'e göre budur Türk romancısının görevi. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi, Kemal Tahir'in Türk toplumunun tarihine ve oluşumuna olan ilgisi ve romanda bilimsel doğruların yakalanması gerektiğine inancı, onun sanatsal kaygılarını ve amaçlarını ikinci plana atmasına neden olmuştur. Ben de bu bölümde Kurt Kanunu'nun bir tür dedektif romanından gelen kurgusunu belirtmeye ve sonra da yazarın vardığı roman anlayışının kendi amacına çok elverişli bu kurgunun silikleşmesine nasıl ve neden yol açtığını göstermeye çalıştım. Bu arada yazarın bir zamanlar Takma adlı dedektif romanları çevirdiğini ve yazdığını anımsamamız da yerinde olacaktır belki. 9. Bölüm. Devlet Ana'nın Kalıpları. Devlet Ana, Kemal Tahir'in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur. Yayımlandığı yıllarda kimileri yapıtı göklere çıkarmış, kimileri de yerin dibine batırmıştı. Bu değerlendirmeler yalnızca yapıtın meziyetlerinden ya da kusurlarından değil, aynı zamanda Kemal Tahir'in kişiliğine olan hayranlıktan ya da kızgınlıktan kaynaklanıyordu kuşkusuz. Aradan bu kadar yıl geçtiğine göre bugün Devlet Ana'ya daha serin kanlılıkla baktığımızda gerçeği bu uç iddiaların arasında bir yerlerde bulmamız doğaldır. Devlet Ana yine tarihsel bir roman olmakla birlikte yazarın diğer tarihsel romanlarından ayrılır ama çok daha eski bir çağı konu edindiği için değil, tür bakımından ötekilerden farklı olduğu için. yakın geçmişe ait dönemlerin seçildiği, özellikle Kurt Kanunu, Yorgun Savaşçı ve Yol ayrımında yazarın kaygısı tarihsel doğruluktur ve bundan ötürü tarihsel olaylara ve belgelere öylesine abanır ki yer yer sanatsal sorunların ikinci plana atıldığı bir belgesel gerçekçiliğine yönelir. Devlet Anada ise başkadır Kemal Tahir'in amacı. Kendinin de söylediği gibi, Türkiye'de çökmüş bir imparatorluğun yarattığı aşağılık duygusunu silmek ve Osmanlı insan tipini, onun erdemlerini, devlet kurma yeteneğini belirtmek ister. Yani tarihsel doğruluktan çok ideale yönelir ve bundan ötürü romans özellikleri ağır basan bir anlatı yazar. Göreceğimiz gibi kurgulamada ve kişilerin çizilişinde bu idealleştirme kaygısı apaçık ortadadır. Devlet Ana hem geniş anlamda hem de dar anlamda, yani Orta Çağ şövalye edebiyatına verilen anlamda romanstır. Bu şövalye romansları batıda kahramanlık eposlarının ana ögesi yiğitlikle, aşk romanslarının ana ögesi aşkı dengeli bir biçimde kaynaştırırlar. Devlet Ana'da halk edebiyatının aşık hikayelerindeki aşk ögesiyle Dede Korkut'un yiğitlik ögesini kendinde toplar. Bunun bilinçli bir şekilde yapıldığı, Kerim ve Aslı çiftine verilen adlardan ve onların kendilerine hikayenin kahramanlarına benzetmelerinden anlaşılıyor. Kerim, Aslı'yı öpmek isterken Kerem ile Aslı hikayesinden de söz edince Aslı, "Yoktur böyle utanmazlık Kerem kitabında. Kitabın Kerim'i senin gibi koca tanrıdan korkmaz değil," diyerek nazlanır. Dipnot 1. Devlet Ana, Bilgi Yayın Evi, 1967, sayfa 643. Alıntılar bu baskıdan yapılmıştır. Yiğitlik söz konusu olunca da Dede Korkut'a gönderme yapılır. Kafirlerle savaşarak Karacahisar'ı ele geçirişlerini Dedem Korkut sazında anılacak ve tarihlere yazılacak bir mesele diye över Kel Derviş. Sayfa 494. Yine Kel Derviş, Cimri olayını Dede Korkut ağzıyla anlatır, uzun uzun. Başka roman kişilerinin de arada Dede Korkut üslubu ile konuştuklarına tanık oluruz. Devlet Ana'da romans özellikleri ağır bastığı için, yapıta bu açıdan yaklaşmak ve Kemal Tahir'in tarih tezini romans türünün kendi konvansiyonları ve mitos kökenli formülleri yoluyla nasıl dile getirdiğini ve buna karşılık tezin romanın yapısını nasıl belirlediğini araştırmak doğru bir yaklaşım olacaktır sanırım. Devlet Ana'da iki öykü var. Biri Söğüt Türklerinin topraklarını genişleterek Osmanlı Devleti'nin çekirdeğini oluşturuşlarını anlatır. İkincisi Kerimcan'ın öldürülen ağabeyisinin kanlılarını bulup öcünü almasını. Biri toplumsal, biri kişisel olan bu iki öykü iç içe dolanmıştır. Çünkü Söğüt'ün ve Kerimcan'ın düşmanları aynı kişilerdir. İki öykü de romanslarda, destanlarda, masallarda rastladığımız ve kökeni mitoslarda yattığı söylenen kalıplardan oluşur. İlk önce Söğüt Türklerinin öyküsünü alalım ve bundaki mitos yapısına bakalım. Devlet Ana'nın bir giriş niteliği taşıyan ve okura bazı kişileri tanıtan ve tarihsel durumu açıklayan ilk bölümünde Söğüt Türkleri hakkında genel bilgi verilir. Mavro, Anadolu'ya yeni gelmiş Notus Gladius'e Türklerden söz ederken şunları söyler. Eskilerde çok kalabalıkmış bu Ertuğrul Bey'in ucu. Yollar kesilince giden gitmiş. Birazı da Ertuğrul Bey çapul akınlarını yasakladığından savuştu. Şimdilerde evet daralmıştır Türkmen'in geçimi. Kıraçta toprağın tohumu geri vermediği yıllar çoktur. Sürüleri azaldı bunların gün be gün. Sürüler azalınca yapağı azaldı. Yapağı azalınca karılar kilimleri, halıları, heybeleri, yastıkları neyle dokusun? Birkaç yıl üst üste dutlara vurgun geldi, çekirge uğradı. Yaprak kalmadı ki böcek kozaya döne bile. İçini çekti. Bu sıralar Türkmen'in durumu kötü gayet. Et yemeyince ekmek yedim saymayan Türkmen şimdilerde ekmeği bulamazlanmıştır. Sayfa 35. Akçak Hoca'nın bugün Hazreti Yusuf kıtlığı dediği, Söğüt Türklerinin bu yoksulluğu, metnin çeşitli yerlerinde çeşitli vesilelerle tekrarlanan ve vurgulanan bir motiftir. Bir ara anlatıcıdan dinleriz Türklerin içine düştükleri durumu. Geçim öylesine zorlaşmıştır ki orta halliler bile 2-3 ayda bir et yiyebilmektedirler. Yoksullarsa ancak Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na. Hayvanlar az olduğu için yağ, peynir, hatta yoğurt bile çok azalmıştır. Ve Söğüt kadınları yemek işinde gerçekten fena bunalmışlardır. Dipnot 2. Bakınız sayfa 14. Başka bir yerde yine bu motife dönülür ama bu kez Türklerin giysileriyle ilgili olarak. Sofraları gibi kıyafetleri de fukaralaşmış, orta hallileri bile şalvarlarına, göleklerine, sakolarına, yama üstüne yama vurdurmak zorunda kalmışlardır. Dipnot 3. Bakınız sayfa 135, Türklerin yoksul düşmesiyle ilgili olarak sayfa 224, 422, 424. Ertuğrul Bey'in torunu Orhan Bey, Kerim ile konuşurken beyliğin parasızlığından yakınır. Kolay mı? 6 yıldır hazırdan yemekteyiz. Hazırdan yemek söz gelişi, faizli borçtan yemekteyiz. Sayfa 101, 102. Toprağın tohumu geri vermediği, ağaçların çekirge belasına uğradığı, sürülerin azaldığı, aç ve perişan kalan insanların terk ettiği bu ülke tablosu, ortaçağ romanslarında çorak ülke teması olarak bilinir. Böyle bir ülkenin başında ya yaşlı ya da hasta bir kral bulunur ve çıka gelen bir şövalye tarafından iyileştirilir ya da gençleştirilir. Bunun üzerine ülkeye bolluk gelir. Bu konuya eğilen Jesse Weston, From Ritual to Romance 1920 adlı yapıtında ortaya koymuştur ki, sözü edilen tema çok eski bereket ayinlerinin kalıntısıdır. Ülkenin başındaki kralın sağlığı ve gücü ile ülkenin refahı arasında gizemli bir bağ olduğu inancı yatmaktadır bu ayinlerin arkasında. Onun için ayinde yaşlı kral ölür ve onun yerine genç biri alır. Bu yerine geçme olayı yaşlı kralın gençleşmesi ya da yeniden doğması anlamına gelir. Devlet anada durum aynıdır. Çorak bir ülkeye dönmüş olan Bitinya ucundaki Söğüt Türklerinin başında da 90 yaşını bulmuş, yatağından kalkamayacak kadar hasta Ertuğrul Bey vardır. Onun elden ayaktan düşmüşlüğüne ve az çok bunamışlığına özellikle değinilir romanda. Çöktü gün günden dağ gibi beyimiz. Say ki bebeliğe döndü gerisin geri. Düşleri olanlarla karıştırmakta bu sıra sık sık. Sayfa 114-115 diyor Aslıhan. Orhan Bey de dedesinin unutkanlığından ya da aklı gelgit olduğundan ötürü gereksiz yere para harcadığını söyler Kerim'e. Sayfa 101. Ve anlatıcı özetler durumu. Bey'in 90 yaşına eklenen hastalığı Söğüt'e çoktandır ona güvenme umudu bırakmamıştı. Gerçi romanda Ertuğrul Bey'in yaşlılığı ve hastalığı Söğüt'ün yoksul düşmesinin ve kıtlık çekmesinin nedeni olarak gösterilmez açıkça ama Ertuğrul Bey'in hastalığıyla Söğüt'teki yoksulluğun aynı zamanda başladığına işaret edilir. Eskinin bolluğu kalmayalı 4-5 yıl olmuş. Sayfa 422. Beyliğin hazırdan yemesi de 6 yıl önce başlamış. Sayfa 101. Demek ülkeden bolluk kalkalı ve Ertuğrul'un hastalığı her ikisi de 5-6 yıllık bir mesele. Ve ancak Ertuğrul ölüp de yerine oğlu Osman geçtikten sonradır ki tekrar bolluğa kavuşur Söğüt. O halde Söğüt Türklerinin kıtlık ve yoksulluktan kurtulup refaha kavuşmalarının öyküsünde bildiğimiz çorak ülke arketipinin açıkça tekrarlandığını söyleyebiliriz. Devlet Ana'daki ikinci öykü ayrı bir olay örgüsüyle kendi başına bir gelişme gösteren Kerim'in öyküsüdür. Kendine özgü evrelerden oluşan bir geçiş, inisiyasyon öyküsüdür bu. İlkel toplumlarda geçiş töreninin en yaygını ve önemlisi ergenlik çağına gelmiş genç delikanlıların çocuklardan ve anadan ayrılarak büyükler arasına katılmasını sağlayan törendi. Ergenlik çağına gelmiş çocuk, zor koşullara, acıya dayanabileceğini kanıtladığı bu törenden sonra bir takım haklar elde eder ve sorumluluklar yüklenir. Bugün de toplumsal yaşamda bir geçiş töreniyle sünnet, evlilik gibi yeni bir topluluğa ya da yeni bir yaşama geçiş az çok hepimiz için söz konusudur. Bundan başka, özellikle herkese açık olmayan tarikatlere, gizli derneklere, örneğin masonluk, üye olabilmek de yine böyle bir geçiş törenine bağlıdır. Arnold van Gennep, geçiş törenleri üzerine ünlü yapıtı Le Rite de Passage'da göstermiştir ki, ister dinsel alanda, ister toplumsal alanda olsun, geçiş törenleri üç bölümden oluşur. Ayrılık, sınav, dönüş. Yeni topluluğa katılma. Birinci bölümde kişi ait olduğu topluluktan ayrılır, ikinci bölümde yeni topluluğa kabul edilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamak için bir tür sınavdan geçer, üçüncü bölümde yeni topluluğa katılır. Antropologlar geçiş törenlerinin ölüp yeniden dirilme, doğma kalıbının başka bir çeşidi olduğunu göstermişlerdir. Kimi geçiş törenlerinde yeniden doğma evresi çok daha açık bir şekilde simgelenir. Kızılbaşlarda muhasip kavline girmeye karar veren genç törende simgesel olarak ölür, yıkanır ve sonradan yeniden doğar. Ama benim burada üzerinde durmak istediğim tören, devlet anada önemli rol oynayan ahi teşkilatına gireceklere uygulanan geçiş, kabul törenidir. Devlet ananın ikinci bölümü, Söğüt'teki çocukların oynadığı ahilik oyunu ile açılır. Usta işi bir açılıştır bu, çünkü ahilik oyunu çok kestirme bir yoldan birkaç işlevi birden yerine getirir. Bir kere ahi teşkilatı ve töreni hakkında bilgi verir. İkincisi, Söğüt'teki ahlak düzeyine ve anlayışına işaret eder. Üçüncüsü, oynanan oyun bir geçiş töreni olduğu için Kerem'in öyküsünün temel yapısına ve anlamına ışık tutar. Bilindiği gibi ahilik, 8. yüzyıldan sonra İslam ülkelerinde yayılan fütüvvet kurumunun bir devamıdır. Lonca teşkilatını andıran fütüvvet, yalnızca esnafa özgü bir teşkilat değildi. Dinsel yönüyle tasavvufa bağlı ve özellikle ahlaksal değerlere çok ağırlık veren bir kuruluştu. Yiğitlik, cömertlik anlamına gelen fütüvvetin ahlakında alçak gönüllülük, konukseverlik, başkasının kusurunu ayıbını görmezlikten gelme, din ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm insanlara sevgi beslemek başta gelen erdemler arasındadır. Fütüvvet ya da ahi topluluğuna her isteyen katılamaz. Sınavı geçen, yani uygun görülen kişi için kabul ya da geçiş töreni vardır ki bu törende pir, şeyh ya da usta tarafından beline kuşak, şed bağlanan aday topluluğun üyesi olur. İşaret etmek istediğim nokta, bu törende adayın eski yaşamına ölüp yeni yaşamına doğmuş sayılması. Bundan ötürü yeniden doğarak fütüvvet topluluğuna katılan kişi kendini fütüvvet dışında kalanlardan, ki bunlara diğer denir, ayıran bir kıyafet giyer. Dipnot 4. Bakınız, Abdülbaki Gölpınarlı, İslam ve Türk illerinde fütüvvet teşkilatı ve kaynakları. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 11, Sayı 1-4, 1949-1950. İkinci bölümdeki ahilik töreninin çocuklar tarafından oynanan bir oyun olduğunu okur başta bilmez. Ancak birkaç sayfa sonra işin farkına varır. Çocukların ereti giysiler, takma sakallar ve bıyıklarla ahilik oyunu oynamalarını, onların yüksek bir ahlakı ve erdemleri temsil eden ahiliye öykünmeleri olarak yorumlayabiliriz. Oyunda beline kuşak bağlanacak çocuk sınavdan geçirilmekte, ahiliğin terbiye ve ahlak kurallarını bilip bilmediği araştırılmaktadır.